Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyiciler, Teknovadi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Aktan hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Efendim bugün yine farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. İki farklı konuğumuz olacak. Bir tanesi dijital dünyada ebeveynlik konusunda bizleri bilgilendirecek. Bir başka uzman konuğumuz da low code ve buna bağlı olarak kısaca no code kavramı üzerine değerlendirme yapacağız. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Efendim tekrar hoş geldiniz. İlk konuğumuz stüdyomuzda Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Doçent Doktor Mustafa Bostancı. Hoş geldiniz Mustafa Hocam.
Hoş bulduk Hakan Bey. Merhabalar.
Merhaba. Şimdi dijital dünyada ebeveynlik kavramı üzerine konuşacağız. İsterseniz öncelikle tabii şeyi belirtelim. Ebeveynlik kavramı. Hakikaten geçmişten günümüze bu dijital dünya ile birlikte çok büyük değişiklikler saldı mı yoksa temel aynı mı?
Kesinlikle büyük değişimler var. Zaten akademik olarak bizim bu konuyla ilgilenmemiz, bu konuda yayınların artmasının temel gerekçesi de bu. Bildiğiniz gibi ebeveynlik kavramı bir çocuğu fiziksel, duygusal, sosyal ya da bilişsel olarak hayata hazırlama desteği. Ama dijital teknolojilerin hayatımızda son 90'lardan beri, işte son 2000'lerden beri hızlanarak son 20-25 yıldır bu kadar yoğun bir şekilde olması her kavramı etkilediği gibi ebeveynlik kavramını da etkilemeye başladı. Ebeveynlerin genel olarak hedefleri çocuklarını hayata hazırlamak, onların güvenliğini sağlamak, kariyerlerini düşünmek, dert edinmek ve kendilerinden sonraki hayatta da daha mutlu olmaları ve güvende olmaları için çaba sarf etmek. Temel hedefler bunlar. Ama dijitalleşmeyle birlikte ebeveynlerin sadece çocuklarını hayatın risklerine karşı değil, dijital dünyanın risklerine karşı ya da fırsatlarından istifade etme noktasında bir hazırlık süreci ortaya çıktı. Bu bizim geleneksel ebeveynlik yaklaşımında daha önce karşılaşmadığımız, daha önce bulunmayan bir kavram, dijital ebeveynlik kavramını hayatımıza açıkçası yerleştirdi diyebiliriz. Ebeveynler için artık dijital dünyada da çocuklarını korumak, onları kollamak, onları buraya hazırlamak, buranın fırsatlarını öğretmek, onlara bu noktada rehberlik etmek gibi bir görev daha ortaya çıktı ki burada, bu zorlu bir görev açıkçası.
Evet, burada tabii sıkıntılı bir süreç var. Şimdi ebeveynler biraz bu dijital dünyadan uzak büyüdükleri için anlamakta ve onu eğitimsel olarak algılamakta zorlanabilirler. Fakat bunu aşmak için de çok çaba sarf etmeleri gerekiyor. Bir taraftan da tam anlamasalar, bilmeseler bile aslında doğru düşünsel yaklaşımla bunu nasıl organize edebileceklerini öğrenmeleri daha mı iyi sizce?
Açıkçası şöyle, Mark Prensky diye bir yaklaşım, onun bir düşünürün bir yaklaşımından bahsedelim. Dijital ebeveynleri işte dijital göçmenler ve dijital yerliler olarak ikiye ayırabiliriz. Prensky'nin yaklaşımıyla 80 öncesi doğanlar teknolojiye göç ettiler. Sonradan tanıştılar ve öğrenmeye, kullanmaya çalışıyorlar. 80 sonrası doğanlar ise teknolojinin içine doğdular ve teknolojiyle çok iyi Hem araları iyi, hem kullanmaları iyi, hem bunu çok iyi kullanabiliyorlar ya da öğretebiliyorlar. Dolayısıyla 80 öncesi doğan ebeveynlerin henüz teknolojiyle karşılaşmadan ebeveynliği deneyimledikleri için çocuklarına bu konuda rehberlik ya da mentorluk yapmaları biraz zor olacaktır. Önce öğrenmeleri gerekecek, sonra aktarmaları ve devam ettirmeleri gerekecek. Oysa 80 sonrası doğan nesil ve ebeveynlik yapanlar, onlar teknolojiyle doğar doğmaz tanıştılar. Teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Yani şöyle düşünün, doğduğumuzda biz işte bir X nesli olarak, kendimden Y nesli olarak, özür dilerim, kendimden bahsedeyim. Ebeveynlerimi ilk gözlemlediğimde onları kitap okurken, kalem kullanırken ya da bir başka geleneksel yöntemle uğraşırken gördüm. Oysa Z nesli dediğimiz nesil doğduklarında ebeveynlerin ellerinde cep telefonları ya da masaüstü bilgisayarlar, laptoplar gördüler. Onun için hangi çağda doğduğunuza göre ebeveyninizin size olan dijital ebeveynlik yaklaşımı bu noktada başkalaşım gösterebiliyor. Ve burada çok açık şunu söylemek gerekiyor. Eğer X nesli, yani dijital göçmen bir ebeveynseniz, çocuklarınızın üzerindeki otoriteyi kaybedebiliyorsunuz.
Evet.
Çünkü her konuda size danışan çocuk artık bilişim noktasında, bilgisayar, cep telefonu, uygulama, sosyal medya noktasında sizden alacağı bir şey olmadığını düşündüğünde kendi kararlarını verebiliyor, akranlarına danışabiliyor ya da bir başka uzmandan destek alabiliyor. İşte tam da bu noktada ne kadar kullanması gerektiği, nelere dikkat etmesi gerektiği noktasında göçmen bir ebeveyn, dijital göçmen bir ebeveyn için otorite kaybından söz ediyoruz. Oysa dijital yerli bir ebeveyn tam da cihazları çok iyi tanıdığı için, mecraları çok iyi tanıdığı için, yazılımları çok iyi tanıdığı için burada otoritesini korumaya devam ediyor. Çünkü çocuğunun ne kullandığını, neye ihtiyacı olduğunu, hangi risklere karşı karşıya olduğunu, hangi fırsatları değerlendirebileceğini çok iyi bildiği için bu noktada bu ebeveynlerin daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz.
Sayın Bostancı, peki dijital ebeveynler ne yapmalı ki dijital ebeveyn olsun?
Açıkçası şöyle, şunu hemen kısaca arz edip hemen bu sorunuza geçeyim. Bilginin kaynağı değişti hayatımızda. Geleneksel ebeveynler için bilginin kaynağı kendi anneleri, babaları, akrabaları, aile büyükleri, geniş ailede yaşıyorduk. Oysa şimdi bilginin kaynağı internet oluverdi. Yani yeni nesil ebeveynler herhangi bir çocuğun hastalığı ile ilgili Google'da arama yapıyorlar. Ya da bir başka blogger annenin bile onu takip ediyorlar. Bilginin kaynağı değiştiği için burada çok büyük riskler de söz konusu. Çünkü internetteki her bilgi güvenilir değil. Dezenformasyon denilen büyük bir risk var. Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği birkaç şey var. Birkaç ebeveynlik rolü var. Hemen bunlardan bahsedelim.
Lütfen.
Birincisi, bağlantıda olma. Yani çocuğunuzla olan bağınız, iletişiminiz sürekli olarak sağlıklı bir şekilde devam ediyorsa söz konusu dijital kullanım olduğunda da bunun faydalarını göreceksinizdir. İkincisi, davranış kontrolü. Yani çocuğun dijital dünyadaki davranışlarını kontrol edebilmek için izlemek, kurallar koymak, bir takım ödüllendirmeler ya da bir takım kısıtlamalar getirmek gerekiyor. Üçüncüsü, onun bir birey olduğuna saygı duyun diyor Dünya Sağlık Örgütü bu tavsiyesinde. Yani onun da kendi kararlarını alabilmesine, nasıl gerçek hayatta bireysel kimliği ortaya çıksın diye ona fırsat veriyorsanız, dijital dünyada da bunu yapmalısınız diyor. Dördüncüsü, her çocuk ebeveynlerini mutlaka taklit eder. Davranışlarını modeller, örnek alır. O yüzden iyi bir model olmanız gerekiyor diyor Dünya Sağlık Örgütü. Yani siz elinizden cep telefonunu düşürmüyorsanız çocuktan kullanmamasını istemeniz biraz garip olacaktır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Beşincisi de dijital eşitsizlik, dijital uçurum diye bir kavram var. Yani kendi çocuğunuza teknolojiyi sağlamak durumundasınız. Onu kullanmayı öğretmek durumundasınız. Evinizde internet bağlantısı olmak durumunda. Çünkü akranlarından ve diğer çocuklarla eşit fırsatlara sahip olması için ya da rekabet edebilmesi için teknolojiyi sağlama noktasında da ebeveynlere görev düşüyor. Bu 5 başlık, 5 madde Dünya Sağlık Örgütü'nün ebeveynlik bağlamında çocukla iletişimi dijitalde de sürdürebilmenin, sağlıklı sürdürebilmenin tavsiyesi olarak ortaya çıkıyor.
Peki şimdi bir de ters tarafından bakalım. Eğer bunlar sağlanamazsa çocuklarda ne gibi sıkıntılar olabilir?
Açıkçası evet, yani dijitalliği ne kadar kullanacağını, bu cihazları, bu uygulamaları, bu ortamları, çünkü inanılmaz bir ekosistemden bahsediyoruz. Yüz binlerce veri, platform, uygulama ve her an düşünün, bunun VR social verilerine göre günde ortalama 8 saate yakın dijitalle muhatap oluyoruz. Bir kullanıcı, Türkiye'den bir kullanıcı. Tabii burada bir takım gizlilik ve veri koruma ile ilgili problemler ortaya çıkabiliyor. Yani platformdaki ve cihazdaki gizlilik ayarlarını nasıl yapacağını bilemeyen bir çocuk kendi bilgilerini ifşa etme noktasına gidecektir. Hatta aile bilgilerini ifşa etme noktasına gidecektir. Yine sosyal medya, internet sadece iyi insanlarla dolu değil, siber zorbalar da var burada. Yani siber zorbalığa muhatap olabilir bir çocuk eğer dikkat etmezse. Dolayısıyla burada bir takım utanç verici görüntüler, söylentilerin yayılması ortaya çıkabilir. Uygunsuz içerikle, sağlıksız içerikle muhatap olabilir. Yine dijital dünyada iyi, kötü, faydalı ya da faydasız, zararlı hepsi iç içe. Bunları ayırt etmeyi bilmek, bunları seçebilmek, bunun bilincinde olmak çocuklar için önemli. Bu uygunsuz içerikler çocukların zihin dünyasını kirletebilir ya da farklı tehlikeli davranışları özendirebilir. Bir takım madde bağımlılıkları vesaire gibi. Yine bir takım istismar yoluyla çevrimiçi avcılar var, dijital zorbalar gibi. Bunlar da bir çocuğun bilgilerini çalmak, bunları sonra kullanmak gibi kimlik hırsızlığı boyutuna varabilen bir takım eylemler var. Bunlarla karşılaşılabilir ve yine en dezavantajlı durumu söyleyelim, bağımlılık noktası. Yani burayı ne kadar kullanacağı, hangi zamanda kullanacağı, hangi amaçla kullanacağını bilemeyen çocuklar için bağımlılık gibi çok önemli, çok riskli bir durum ortaya çıkıyor ki bu noktada da ebeveynlerin bu tehditlerin farkında olması ve çocuklarını koruma noktasında adım atmaları gerekiyor.
Son sorum şu olsun. Dijital ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktalar neler sizin için?
Aslında bu dijital ebeveynlerin dikkat etmesi gereken noktaların başında kendileri bu noktada dijital okuryazarlık dediğimiz, eğer dijital göçmen bir ebeveynse bu konuyu öğrenmesi gerekiyor. Çocuğa yasaklayarak ya da engelleyerek ya da kısıtlayarak değil de beraber izleyerek, beraber deneyimleyerek faydalı olunabilir, yönlendirilebilir. Bu noktada kendilerini geliştirmeleri çok önemli. Cihazların kullanımını bilmeleri çok önemli. Eğer çocuk cihazı kullanmayı, onun ayarlarını sizden daha iyi biliyorsa artık 1-0 yenik başlıyorsunuz. Burada hem çocuklara, yani karşılaşılan her bilgiye inanmamak, her içeriğe tıklamamak, her linke tıklamamak gibi çocuklara görevler düşüyor. Ebeveynlere bu mecraları çok iyi kullanmak, öğrenmek, bilmek ve çocukları bu noktada yönlendirmek, düzenlemek, yani aile içi dijital kullanımını bir takım kurallarla düzenlemek gibi görevler düşüyor. Yine kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını da siz şu an işte Teknovadi programıyla çok güzel bir şeyi yapıyorsunuz. Dijital ebeveynlik kavramını, konusunu dinleyicilere aktarıyorsunuz. Sizin gibi hem yayıncılara, medyacılara hem de kamu kurumlarına dijital ebeveynlik kavramını ve çocukların dijital dünyadaki riskler ve fırsatlarla ilgili bu konuları daha çok dillendirmek, daha çok gündemde tutmak gerekiyor. Bunları söyleyebiliriz son olarak.
Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bilgilerle programımıza renk kattınız. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyorum. Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Mustafa Bostancı ile dijital dünyada ebeveynlik konusunu değerlendirdik. Teknovadi devam ediyor. Programımız devam ediyor ve yine değerli bir konuğumuz bizimle birlikte, low code uzmanı Sayın Ümit Koçak, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba, teşekkür ederim.
Şimdi tabii low code ve buna bağlı olarak birazcık no code konuşacağız. Bunlar hani düşük kod ve hiç kod anlamında evet. da kullanılabilir. Ben Türkçe'yi biraz farklı çevirmiş de olabilirim ama. Şimdi önce dilerseniz kavramı bir açıklayalım. Evet, evet. Low code kavramı nedir?
Şimdi low code kavramı şirketler yazılım ihtiyaçlarını yazılım ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği zaman hazır çözümler alıyorlar. Fakat bu hazır çözümlerin yanı sıra şirketlerin bazen kendilerine ait özel çözümler geliştirmesi gerekiyor. Low code kavramı artık dünyada şirketlerin ihtiyacı olduğu çok farklı yazılımları tek bir platformda alıp bu platform içerisinde hızlı bir şekilde az kod kullanarak gelişmesini sağlıyor. No code tarafına baktığınız zaman aslında low code no code'u kapsıyor. Fakat burada ne diyebiliriz? Mesela no code tarafında işte web siteleri gibi daha az hiç kod gerektirmeyen veya basit uygulamalar, bir adres defteri yapılması gerekiyor veya sistemde Excel'de kullanılan şirketlerin kullandığı çözümler var. Bunları hızlı bir şekilde bir veri tabanı uygulamasına geçirmeleri gerekiyor. Bu durumda da no code'u kullanıyoruz. Hı hı. Fakat low code'larda bunu kapsıyor. Low Code'un amacı da burada tabii ki geliştireceğimiz uygulamalarda çok daha az kod kullanarak hızlı bir şekilde maliyetleri düşünerek yazılım geliştirmemizi sağlıyor.
Genelde uygulama alanlarından biraz bahsettiniz. Yani şirketler bazında bahsettiniz ama evet, genel anlamda dünyada ve Türkiye'de uygulama alanları nereler?
Şimdi bu low-code platformlar görsel uygulamalarda kullanmıyor. Yani bir oyun geliştirmek veya bir Photoshop tarzı görselleştirme uygulamaları için kullanılmıyor. Aslında iş uygulaması dediğimiz bir CRM uygulaması geliştireceğimiz zaman veya bir insan kaynakları departmanıyla ilgili çözümler geliştireceğimiz zaman, satın alma uygulamaları gibi. Aslında veri girişine olanak sağlayan formlar üzerinden bizim uygulama geliştirmemizi sağlıyor. Çünkü yazılım şirketlerinde, işte şirketlere analiz süreçlerinde genelde şöyle bir yapı var. Siz bir şirketin ihtiyacını analiz ederken şunu soruyorsunuz. Bizim ne tip veri alanlarına ihtiyacımız var? Biz nasıl bir girdi sağlayacağız? Ve bunu hızlı bir şekilde tanımladığınız anda da bunu yazılıma dökmek kolay oluyor. Ama low code burada şöyle devreye giriyor. Şimdi siz bir form geliştirdiniz Excel'de uygulama yapar gibi ama bunu bir büyük bir şirkete uyarlayacağınız zaman kullanıcılar arasındaki hiyerarşiyi uyarlamanız, kullanıcılar arasındaki yetkilendirmeyi uyarlamanız, bilgilendirme servisleri yapmanız, burada raporlama servisleri yazmanız, sorgulama servisleri yazmanız falan gerekiyor. İşte low code orada hiçbir şey yaptırmıyor size. Her şeyi kendi yapıyor ve böylece siz çok daha kısa bir sürede, hani onda bire varan sürelerde yazılımınızı hayata geçirmiş oluyorsunuz.
Şimdi anladığım kadarıyla özellikle tabii şirketlerin kullanımında şöyle şeyler görmüştüm. Ben bunu ortadan kaldırıyor gibi geliyor. Açıklayacağım, yanlışım varsa lütfen düzeltin. Bu merdiven sisteminde sürekli istekler artarak devam eder. Evet. Bunu yaptık, üstüne şunu da yapalım. Bunu yaptık, şunu da yapalım. Aynen. Dolayısıyla siz mesela bir senede tamamlayacağınız bir şeyi çok uzun yıllar almaya başlıyor. Koyacağınız nokta açısından da size fayda sağlıyor. Yani işin bitiminde istenileni vermek adına, iş analizi adına büyük bir artısı var herhalde.
Harika bir yerden yakaladınız. Şimdi şirket dediğimiz zaman aklımıza gelen konu nedir? Parasal ve miktarsal işler. Yani şirketteki amaç nedir? Kâr etmek. Dolayısıyla parasal girdiler ve parasal çıktılar söz konusu. Şimdi bu işi yönetirken de personeller var. Mal girdisi, bunlara stok takibi, maliyetler, satışlar, hep veri var değil mi?
Evet.
Yani rakamsal ve metinsel, tutarsal veriler. Şimdi bunları işlemek, bunlarla ilgili sonuç elde etmek ve bunları süreç içerisinde yönetmek gerekiyor. Şimdi bir şirkete girdiğiniz zaman muhasebe departmanı, İK departmanı, personel müdürlüğü, bütçe departmanı, herkesin yazılıma ihtiyacı var. Şirketlerde genelde bu tip yazılımlar parça parça tercih ediliyor. Ama eğer low code platforma sahipseniz, bu yazılımı alıp bu yazılımla beraber şirketinizin ihtiyacı olan tüm yazılımları aşama aşama kopmadan, farklı bir platforma geçmeden, yeni bir maliyet yatırımına girmeden tek bir platformda karşılayabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Artık bu klasik Excel yapıları, mesela biz şirketlere gittiğimizde de klasik Excel'ler önümüze gelir. Bütçe Excel'de tutuluyor. Muhasebe verilerinin analizleri Excel'de tutuluyor. İşte satın alma ile ilgili analizler falan diyorsunuz. Evet, bununla ilgili geniş bir ERP dediğimiz sistemler yapılandırabilirsiniz ama bunlar bütün ihtiyaçlarınızı sizin istediğiniz gibi karşılamayabilir. İşte o zaman da siz hem hızlı hem ihtiyaçlarınıza cevap verecek hem az kodlama kullanabileceğiniz.
Bir de kendini güncelleyen galiba.
Tabii güncelleme zaten hani yazılım sektöründe kaçınılmaz. Bu tabii ki yapay zekanın gelmesiyle beraber de yazılımlar artık daha akıllı olmaya da başlıyor. Yani biz bu geliştirmeleri yaparken arka tarafta yazılımın kendi yaptığı, kullanıcının ya da bir yazılım mühendisinin geliştirmesi gereken birçok yapı da ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bu yapı ortadan kalktığı için de hem süreçler kısalıyor, hem maliyetler düşüyor, hem de şirketler daha çok istedikleri ve daha kısa sürelerde de bu yazılımlara sahip olmuş oluyorlar.
Yani. Evet, yani bu şuna benziyor aslında. Herhangi bir tarayıcıya girdiğiniz zaman bir şey yazacağınız zaman sizin adınıza tamamlıyor ya.
Evet, evet.
Şunu mu demek istedin, bunu mu demek istedin gibi. Bu da aslında size o aramadaki süreci mesela nasıl kısaltıyorsa iş analizi kısmında da yazılımsal olarak low code'da benzer evet, şeyleri yapıyor diyebiliriz. Peki low code'da dikkat edilmesi ya da şu an için sıkıntılı süreçler var mı yoksa o da mı bir gelişim içinde?
Ya gelişim sürekli devam ediyor ama low code yaklaşımını sergilerken öncelikle ihtiyaçların doğru analiz edilmesi lazım. Yani bizim bu platforma geçişteki veya bu ihtiyacın ortaya çıkmasındaki sebepler nelerdir? Şirketler bu ihtiyaçları çok doğru tespit etmeleri gerekiyor. Birincisi, ikincisi de ben burada şöyle bir yaklaşım sergiliyorum. Hani benim uzmanlığım olduğu için Ben 10 seviyede basamaklandırıyorum. Yani birinci seviye hiç koda ihtiyacımız yok. İkinci seviye küçük makro kodlara ihtiyacımız var. Üçüncü seviye dış entegrasyonlara ihtiyacımız var gibi bir seviyelendirme skalamız var. Müşterinin ya da geliştiricinin yapacağı ihtiyacı analiz ettikten sonra buradaki yazılım hangi segmente, hangi seviyeye denk geliyor? Bunu iyi anlamamız lazım. Bunu iyi anladığımızda hem burada çok daha doğru bir yazılım tercihinde bulunacağız. Hem de geliştirme sırasında da nasıl bir yükle karşı karşıya kalacağız. Teknik bir yükle karşı karşıya kalacağız. Bunu ölçeklemek daha rahat oluyor.
Şimdi burada tabii kurumsal ve bireysel anlamda düşünebiliriz. Evet. İki farklı düşündüğümüzde kurumsal olarak belki low-code'a ihtiyaç var ama bireysel olarak kişilerin low-code'a ihtiyacı var mı?
Tabii ki var. Yani
hangi anlamda biraz açar mısınız?
Şimdi şöyle, genelde tabii ki biz kurumlar üzerinde aslında bu işlemleri yapıyoruz ama bireylerde de şöyle bir durum var. Yani kendinin bir veri tabanı var diyelim kişinin. Bu veri tabanıyla ilgili ufak tefek bazı kurgular yapması gerekiyor. Excel örneğini çok konuşuyorum. Şimdi Excel'de standart tablolarda verileri giriyor. Fakat bunlarla ilgili bir takım hesaplamalar veya filtrelemeler veya ek rapor çıktıları alması gerektiği zaman burada birçok sıkıntıya girebiliyor. Eğer bireysel bir proje yapılacaksa bu konuda da az efor harcayarak yazılım bilmeden bir ürün çıkartabiliyor ortaya. Yani şu an bize gelen genelde aslına bakarsanız benim en çok karşılaştığım konu mesela yeni üniversite mezunu arkadaşların kendilerine olan özgüvenlerini artırmaları. Mesela bir yazılım mühendisi geldi, okuldan çıktı, okuldan temel bilgileri aldı ama uygulamaya geçirmesi çok daha ciddi bir külfet. Şimdi bu kişinin bir sürecin içerisine dahil edilebilmesi uzun zaman alıyor. Hı. Ama low code'da bu böyle değil artık. Yani hemen siz bir haftada bu kişiyi eğitip hemen bir projeye kanalize edebiliyorsunuz. Bireysel olarak da burada kendisi kendini geliştirmesi için çok pratik şekilde uygulamalar geliştirebiliyor.
Evet.
Ama sonuç olarak bireysel uygulamalar tabii iş uygulamalarına göre çok daha kısıtlı bir yapı ve insanların isteğine göre değişiyor.
Şimdi kodlamalarda tabii farklı diller var, farklı uygulamalar var. Bu low code kavramı bütün bunları biraz daha basitleştiriyor anladığım
evet.
kadarıyla.
Kodsuz değil tamamen. Mutlaka algoritmik bazı kodlara ihtiyacımız var. Yani bir yerden veri almanız gerekir, veri göndermeniz gerekebilir. Bunlarla ilgili gereklilik var. Ama tabii ki bu süreci %70 oranında azalttığını düşünün bu sistemin. Bu da ciddi bir oran demek. Bir yazılım geliştirirken o yazılıma harcadığınız efor %70 düşüyor.
Evet.
Geri kalan kısımda da artık sizin kodu ne kadar kullanacağınızla alakalı bir konu.
Peki bunun gençlere, yeni yetişenlere öneriyor musunuz? Yani bu kavramı sadece öğrenmek değil, uygulamasını da öğrenmek gerekir mi?
Yani 20 yıllık bir bilişimci olarak söyleyebilirim. Bu işin çok eski dönemlerinden başlamış birisi olarak. Her geçen gün sektörde yazılımlarla ilgili süreçler çok daha basitleşiyor. Ama bu yazılımları yapacak kişilerin bu yazılımlarda ne yapacağını analiz etmesi çok daha kıymetli bir hale geliyor. Yani yazılım yapmak, burada kodlama yapmak niteliği azalırken ne yapacağımız konusunda bilgi sahibi olmak ve bunu yazılıma dökebilmek, analiz edebilmek çok daha kıymetli bir hale geliyor. Kesinlikle öneriyorum. Zaten artık tamamen hayatımız kodsuz ilerleyen bir sürece doğru ilerliyor. Artık bilgisayarların kendi kodlarını yazdıkları bir süreçteyiz. Dolayısıyla ben de bir eski hem yazılımcı olarak hem de uygulamacı olarak hayatımda çok daha az kod, çok daha hızlı proje yapabilen birisi haline geldim yani.
Bu tabii zaman kazandırıyor.
Tabii çok ciddi zaman kazandırıyor.
Bir de yani tabii bu düşünsel düzen dediğimiz aslında iş düzeni, işin olgunlaşması ve sonuçlanması açısından o analiz yeteneğini geliştirecek bazı yaklaşımlardan bir tanesi galiba bu.
Tabii bir fikriniz var, bu fikri hayata geçirmeye çalışıyorsunuz ama bunu bir yazılım projesini hayata geçirmek için çok ciddi efor harcamanız lazım. Ama ortaya bir prototip çıkartmanız gerekiyor. Form taslakları, menü yapıları, veri tabanları vesaire. Bunları kodsuz, hızlı bir şekilde yapıp sunabilirsiniz. Mesela startup projelerde genelde startup proje yapan girişimci gençler projeyi yapıp ondan sonra sunma hevesi içerisindeler. Fakat karşı taraf startup projelerine ne yapıyor, ne ediyor, ne yapacak, nereye gidiyor proje bunu görmek istiyor. İşte low code platformlarında bir startup projeniz de varsa hızlı bir şekilde ortaya bir şeyler çıkartabilirsiniz. Çünkü düşünsel yapıdaki kişiyle yani projeyi üreten kişiyle projeyi yapacak mühendisin kulvarı farklı. Düşünsel kişi projeyi biliyor, ne yapacağını biliyor, nereye gideceğini biliyor. Ama aynı zamanda da düşündüklerini birinin yapması gerekiyor.
Evet.
Dolayısıyla eğer böyle bir girişimci ise karşımızdaki low-code platformlarında rahatlıkla uygulamasını geliştirebilir, prototiplerini hazırlayabilir, sunumlarını gerçekleştirebilir.
Bir de bu kod kütüphaneleri var. Evet. Pek çok dilde, pek çok uygulamada. Dolayısıyla o kütüphanelerden de kod yazıcılar çok fazla faydalanıyor bildiğim kadarıyla. Bu evet. Low code bunun içinde mi değerlendiriliyor bu kod kütüphanelerinin, yoksa bundan ayrı bir şey mi?
Low code yazılımlarında editörler var. Bu editörlerin içerisinde değişik dil leri kullanabiliyorsunuz. İşte C# olsun, JavaScript olsun, Go olsun. Bunların hepsini kullanma şansına sahipsiniz. Ama burada tabii ki low-code platformunun yetenekleri önemli. Fakat çoğu low-code platformu şu anda bilinen hemen hemen bütün yazılım dillerine hakim.
Evet, ve bunlarla koordineli.
Ve bunlarla koordineli. İçerinde kullanabiliyorsunuz. Koordineli çalışıyor tabii ki.
Evet. Anladığım kadarıyla bütün bu hem low-code'da hem de no-code'da sizin temel olarak vurguladığınız şey bu algoritma da günümüzde çok kullanıyoruz. O algoritmayı oluşturabilmek. O algoritmayı oluşturduktan sonra onun nasıl yapılacağı konusunda da low-code'dan ya da no-code'dan yardım alabilecek noktalara gitmek. Doğru. Peki buradan tamamen no-code'a geçiş olur mu bu low-code'dan?
Tabii ki olacak ama o yazılımın ihtiyacına göre. Şu an diyelim ki bir teklif programı yazacak olsak bazı hesaplamalara ihtiyacımız olacak. İşte miktar çarpı birim fiyat, işte indirim yaptım, toplam rakamdan indirimi düş gibi. Bunlar için temel bazı kodlamalar yapmanız gerekebilir. Mesela yeni çıkan low kodlarda artık öyle değil. Excel'deki gibi A hücresini B hücresinden çıkart, C hücresine sonucunu yaz deyip normal bir kullanıcı nasıl yapıyorsa artık low kodlarda da bunları yapacak duruma geldik.
Çok güzel. Bu no kodlarla birlikte artık herkes bir yazılımcı olacak mı peki?
Herkes bir yazılımcı olacak. Low code uzmanı olabilirler rahatlıkla. Ama ben yine üzerine vurgulayarak tekrar söylemek istiyorum. Low code şu an önümüzdeki süreçlerde çok önemli. Özellikle yazılım dünyasında çığır açan bir noktaya doğru gidiyor. Ama low code'dan öncelikle bir yapı kuracak olursak yazılımı analiz etme yeteneği çok daha bence önemli. Çünkü eğer yazılımı doğru analiz edemiyorsak low code platformlarına da no code platformlarına da bunu doğru bir şekilde aktarmamız söz konusu olmaz.
Peki gelecek açısından nasıl görüyorsunuz siz bütün bu kodlama programlarını? Kısaca onu da
şimdi şöyle edelim. Benim uzmanlık alanım low code olduğu için artık dünya çok hızlı bir şekilde low code'a doğru ilerliyor. Çok büyük bir pazar var burada. Zaten Gartner raporlarında açıkladığı veriler var. Bu tarafta çok büyük bir pazar var. Çok yeni firmalar doğdu. Hani burada marka vermediğim için ama artık devler bile, Microsoft gibi devler bile artık bu pazara girmiş durumda. Ki Microsoft nasıl biliyoruz? Microsoft'u yazılım yapan, yazılım üreten bir şirket. Ama artık onlar da low code piyasasına girdi ve bu kendi uygulamalarıyla artık bunu yapmamızı istiyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki 5 yıl, 10 yıllık süreçlerde şirketler artık ihtiyaçlarını kendi işlerinde çok hızlı bir şekilde kurmaya başlayacaklar yani.
Çok teşekkür ediyorum Sayın Ümit Koçak, low code uzmanı.
Ben
programımıza verdiğiniz katkı dolayısıyla ve bizi aydınlattığınız konular dolayısıyla çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum.
Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşça kalın.
Low code uzmanı Ümit Koçak'la low code kavramı ve kullanım alanlarını değerlendirdik. Programımızın sonuna geldik. Sizlere veda ediyoruz. Yeni bir programda buluşuncaya dek programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Sefa Ak'tan hepinize mutluluk dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Tekno Vadi.